Ayrım 14 sayfa 118. B. Olmazsa olmazları. 1. Din dışılık. Laikliği benimseyen devlet, yönetimde ve toplumsal yaşamda din dışı kalmak zorundadır. Bunun gerekleri de şunlardır. A. Din kuralları üstüne kurulu olmaması. Şu ya da bu biçimde dayalı da olmaması. Benimsediği ilkelerden, oluşturduğu kurallardan kimileri dininkilerle çakışabilir. Devlet dinin gereğidir, dinde vardır diye değil, benimsediği için kendi ilkelerine ve kurallarına dayanmalıdır. İlkeler ve kurallar gökten indiği sanılan kitapların dogmalarından değil, yaşamın gerçeklerinden alınıp oluşturulmalıdır. Atatürk bizim devlet yönetiminde izlediğimiz ilkeleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla bir tutmamak gerekir. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz derken bunu dile getirmektedir. B. Devletin resmi dininin olmaması. Devletin bir dini resmi din olarak benimsemesi durumunda laikliğin zararına çok önemli sonuçlar doğurur. Bu durumda devlet dinsel kurallara şöyle ya da böyle uymaktan kendini alamaz. Din yönetimde ve toplumsal yaşamda etkinleşir. Eğitim ve doğrultuda olur. Ayrıca belirli bir din başka dinlere, inançlara üstün tutulmuş, din tire inanç ayrımı yapılmış olur. Din dışı düşünce ve yaşama fırsat verilmemiş olur. Olması gereken özgürlük yok edilmiş olur. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur demesi bundandır. Yani kurduğu cumhuriyette hem resmi dinin olmamasından hem de olmaması gerektiğindendir. Ne var ki 1982 Anayasası'nın kendi içinde ve öteki maddeleriyle çalışan 24. maddesiyle din eğitim ve öğretiminin ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer verdiği ve böylece bir çeşit resmi din benimseme yoluna gidildiği görülmektedir. Bu nokta üzerinde ayrıca durulacaktır. C. Dinin toplumsal yaşamda etkin duruma getirilmemesi. Yönetimin ve toplumsal yaşamın her kesiminin din etkinliğinden arındırılması. 2. Yansızlık. Devletin tüm inançlara ve inançsızlığa karşı yansız olması, aynı uzaklıkta bulunması da laikliği benimsedim diyebilmesinin vazgeçilmez koşullarındandır. İnsan haklarına sahip çıkmanın ana haklardan olan özgürlüğün de gereğidir bu. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin ikinci maddesinde din tire inanç ayrımı gözetilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Aynı hüküm yazık ki biraz güçsüz biçimde 1982 Anayasası'nın 14. maddesinde de yer almaktadır. 3. Dinin kişiselliği. Dinde kişisellik sağlayıp sürdürmek de laikliği benimsemiş bir devletin görevleri arasındadır. Laik devlet dini, parantez içinde o din İslam da olsa, kişisellik alanına itmek ve bu alanda tutmak zorundadır. A. Laik devlet dine toplumsal işlev veremez, vermemek zorundadır. Din, kişilerin kendi iç ve bireysel dünyaları çerçevesinde kalmalıdır. Profesör Çetin Özek şöyle demektedir. Laik devlet sistemlerinde din, kamu hizmeti olarak kabul edilemez. Laik devlet, kişilerin dinsel inançlarına uygun davranabilmek haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. Fakat devlet, doğrudan doğruya bir cemaatin dinsel gereksinimlerine yönelik hizmeti yüklenemez. Dipnot. Devlet ve Din S17. Kuşkusuz doğrudur bu. Ne var ki aynı profesör bu doğrunun hemen ardından bununla bağdaşmayacak nitelikteki bir yargıyla şöyle de diyebilmektedir. Bu kural doğal olarak ülkenin kendi özelliklerine göre değişir. Oysa bu yaklaşım demokrasinin dışında yer almış ama içinde gibi görünme çabasında olan yönetimlerin başındakilerin her ülkenin kendine göre bir demokrasisi vardır. Bizim demokrasimiz de böyledir. Türünden ileri sürdüğü sava yakışır bir yaklaşımdır. Özek çok iyi bilir ki laik devlet sistemlerinde din kamu hizmeti olarak kabul edilmezse ve devlet doğrudan doğruya bir cemaatin dinsel gereksinimlerine yönelik hizmeti yüklenmezse bu laik devlet yönetiminin geçerli olduğu falan ülkede de böyledir. Filan ülkede de böyledir. Laikliğe uygun ve doğal olan bu kuralın ülkeden ülkeye değişmesi değil, değişmemesidir. Demokraside olduğu gibi. Çetin Özek, İslam'ın özelliği ve ülkemizde ağırlıklı olmasından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet bütçesinden ödenekler ayrılarak devlet çatısında yer verilmesine hoşgörüyle bakılmasından yana olabilir. Ve bu nedenle böyle bir savı ileri sürebilir. Ancak savın savunulmazlığı ortadadır. Yine Profesör Özek çok iyi bilir ki ceza yasası uygulamalarında da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevlilerin görevleri bir kamu görevi sayılmamaktadır. Örnek, İmam Dursun Kahraman'ın görevi bir kamu görevi sayılmadığı gerekçesiyle Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Eylül 1968 gün ve 86 Taksim 96 sayılı kararı bozulmuştur. parantez içinde y.c.g.k.20 Ocak 1969 E 693 YYBK 69-17. Vaize, müftiye ve öteki diyanet görevlilerine olan ya da olduğu ileri sürülen hakaretler de görevli memura, kamu görevlisine hakaret türünden sayılmamıştır. Yargıtay'ın kararları arasında bunun birçok örnekleri vardır. Faruk Erem'in, Abdullah Polat Gözübüyük'ün Türk Ceza Yasası'na ilişkin açıklamalarında da bu konu ilgili maddelerinde açıklanmaktadır. Örneğin, TCY'nin 241. maddesi dolayısıyla Gözübüyük'ün kitabında şöyle denmektedir. Ceza kanunu bakımından memur, kamu görevini yerine getiren kimsedir. Halbuki imam, hatip, vaiz gibi din hizmetlerinin yaptıkları vazifeler kamu görevi mahiyetinde olmadığından bunları ceza kanunu uygulamasında memur kabulüne imkan yoktur. Dipnot: Garraud, Traite Cilt 4, No 1487, S313, Gözübüyük, mukayesele Türk Ceza Kanunu açıklaması, C3, 279. madde, Gözübüyük Türk Ceza Kanunu açıklaması, Ankara 1976, C3, S236. Şaşırılası bir şeydir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıçlarının kamu görevi yapıyor saymadığı bir diyanete, aynı ülkenin yasa ve yürütme kesiminde kamu görevi yapıyor gibi yer verilmekte ve dolu dolu ödeneklere ayrılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devlet örgütünde yer verilmeli midir? Tartışmalıdır. Ali Fuat Başgil gibi dinciler de buna karşı çıkmaktadırlar. Ama ayrı açılardan, yani laikliğin vazgeçilmez koşulları açısından değil, dinsel kaygılarla. Çünkü bu çevreyi ilgilendiren yalnızca dindir. Laikliğe de dine yararlı olduğu sürece sahip çıkarlar. Ve yorumlarını bu doğrultuda yaparlar. Örneğin Ali Fuat Başgil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yer verilmemesini isterken, devlet denetiminden uzak, bağımsız bir cemaat olarak örgütlenmesini istemiştir. Laik devlet din işlerini denetleyemez demiştir. Laikliği gerçekten savunanlarca da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet örgütünde yer alması ve bütçeden destek görüp beslenmesi, yani devlet gücüyle ayakta tutulması kolay savunulamayacak bir durumdur. Ancak ne yapılabilirdi? Konunun tartışması uzun yer tutacağı için üzerinde daha fazla durulamayacaktır. Ancak şu söylenebilir. Laikliği bütün biçim ve anlamıyla benimsemiş bir devlette buna da bir çözüm bulunabilir. Konu yazık ki laikliğin zararına çözülmüştür. Yani bugün tanık olunan çözüm laik doğrultuda bir çözüm sayılmaz kolayca. B. Laik devlet dini kişisel alana itmekle kalmaz, bu alanda tutmak zorundadır da. Düşünce ve vicdan özgürlüklerinin gereği de budur. Çünkü din kendi başına bırakıldığı, denetimden uzak tutulduğu zaman saldırgandır. Saldırganlık dinin özünde vardır. Özellikle yaşamın tüm alanlarını el atmış olan devlete. Sen elini çek ben yöneteceğim diyen ve ilkel de olsa her alanda savı olan İslam gibi bir din. Denetimden uzak kaldığı zaman kesinlikle özgürlük tanımaz. Tanıdığı özgürlük yalnızca kendi ölçüleri içindeki özgürlüktür. Bu ölçüler içinde ise ızına geçmemiş insan aklının ve yansız düşünce ve bilimin ölçülerine yer yoktur. İnanç ve düşünce özgürlüğü isteniyorsa ve korunacaksa, din laik ölçüler içinde, yani inanana, inancında ve ibadetinde baskı yoluna gitmeden denetlenmeli, alanı olan kişisellikte sıkı sıkıya tutulmalıdır. Profesör Mümtaz Soysal, laik olmayan, laiklik karşıtı olan düşüncelere serbestlik vermenin laikliğin gereği olduğu görüşünü savunur. Dipnot: Bakınız 100 soruda anayasanın anlamı, gerçek yayınları, S176. Soysal'ın yanıldığını söylemek için hukukçu olmaya bile gerek yoktur. Böyle bir sav ileri sürmek, Türkiye'deki durumu, İslam'ı, Atatürk devrimlerinin oluşturulması sırasında meydana gelen olayları ve daha nice şeyi bilmemektir üstelik. Mümtaz Soysal bilmiyor mu? Bilmediği nasıl ileri sürülebilir? Yalnızca İslam'ı bilmez o kadar ya da yeterince bilmez. Ama yalnızca bu kadarı, böyle bir savı ileri sürüp savunmasında kendisini özürlü kılmaya yeter mi? Düşündürücü. Ne var ki yalnızca Mümtaz Soysal mı bu tür savları ileri süren? 4. Laik oluşumu kurumlaştırma. Devletin her kesiminde, yasamada, yürütmede, yargıda, toplumsal yaşamın her kesiminde, başta eğitimde, siyasal kesimde, gökselliği, parantez içinde semaviliği değil, İnsan yaratmasını, insan aklını, bilimi, bilimselliği temel alan köklü düzenlemelerle laikliği kurumlaştırmak, kökleştirmek ve dilden düşünceye, giyim tire kuşamdan ekonominin, üretimin her boyutuna değin yaygınlaştırmak, korumak, laik devletin safsaklayamayacağı temel görevidir. Atatürk devrimlerinin, parantez içinde, inkılaplarının değil ve ilkelerinin doğrultusu da budur. Gürbüz tüfekçi yapıtlarında laiklik Atatürk devrimlerinin beynidir der. Bu beyin sağlam bir korunakta sağlıklı kurumlarla sarsılmaz ancak. Türk toplumunu çağdaşlaştırmak için kurulmuş olan ve söz konusu beyne de korunak tire korunacak durumda bulunan devrimlerde eksik yanlar varsa tamamlanmalı, boşluklar doldurulmalıdır. Oysa kurucusundan sonra devrimlerden, laikliğin kurumlarından sürekli taşlar sökülüp atıldığına tanık olmaktayız. Laikliğin altyapısı öylesine sağlam yapılmalı ve kurumları oturtulmalıdır ki kimse sarsamasın. Öyle olmalı ki ne din cihatçıları, ne ırzına geçtiği bilimi, din ve aşağılık politika yararına kullanmakta usta olan ilim adamları, ne Atatürk'ün ve ilkelerinin candan düşmanı Atatürkçüler, ne hukuksuz hukukçular, ne karanlıkçı aydınlar, ne ittifak salağı solcu görünümlü sağcılar, ne de eli silahlılar sarsabilsin. Böyle bir durumu sağlayabilmek altyapı ve kurumlar gerçek anlamındaki hukuk devletinde gerçekleşebilir ancak. 5. Güvence ve ödünsüzlük. Laik devlet laiklik ilkelerine yani olmazsa olmazlarına bağlılık konusunda güvence vermek zorundadır. Bu da ayrı bir olmazsa olmazdır. Bu güvence başlıca iki yolla verilebilir. A. Gerekli düzenlemeler ve uygulamalarla oluşturulan köklü kurumlar, başta eğitim kurumları. B. Laikliğe aykırı tutum ve davranışlara göz açtırılmaması ve ödünsüzlük. Ödün verme bir kez başladı mı sonu gelmez. Ne ödünü alan doyar ne de ödünü veren o noktada durur. Nice örneklerine tanık olmuyor muyuz? Ödün koparanların başvurdukları çok çeşitli yollar vardır. Bunlar iyi niyetli kesimden bile ödün koparmayı başarabilmişlerdir. Örneğin dinsel düşünce ve inançlara saygıyı ileri sürerler. Sonra da alacaklarını alırlar. Laikliğin kurucusu bu konuda da gerekli uyarıda bulunmuştur. Parti dinsel düşünce ve inançlara saygılıdır sözlerini ilke edinip bayrak gibi kullanan kişilerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri bilinçsizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak özel çıkarlar sağlamaya yönelmiş, kimselerin taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk ulusu yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Dipnot, Söylev 2, S609, Bakınız Fethi Naci, 100 soruda Atatürk'ün temel görüşleri, İstanbul 1974, S53. Laiklik yapısının kurucusu böyle uyarmaktır işte. Laik devlet inançlara ve inansızlığa karşı yansız kalırken, laikliğin yanında yer alır, almalıdır. Dinin ve öteki yiyicilerin laikliği ve olmazsa olmazlarını yemelerine seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Yoksa laiklik anka kuşuna döner, döndürülür. Örneği görülmüyor mu? C. Laiklik nasıl kuşa çevrilmiştir? 1. Yasama kesiminde. Çok çarpıcı örneği 82 Anayasası'na 24. maddesine kuşturulan laiklik dışı hükümdür. Bu hüküm hem yasa maddesinin kendisiyle hem de 14. maddede yer alan hükümle çelişmektedir. 24. maddenin başında şöyle denmektedir. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. 14. maddede birçok hüküm yanında anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbirinin temel hak ve hürriyetleri yok etmek için kullanılmayacağı, ayrıca din ve mezhep ayrımının da yapılamayacağı belirtilmektedir. Amir hüküm olarak sonra 24. maddede din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır denmektedir. Yine amir hüküm olarak. Maddenin gerekçesine bakıyoruz. 3. fıkra hükmüne göre istismar ve suistimali önlemek amacıyla din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin denetimi ve gözetimi altına alınmıştır. Keza bu eğitim ilk ve orta öğretimde zorunludur. Gayrimüslimler tek tabiri olarak bu zorunlu eğitimin dışında bırakılmışlardır dendiğini görüyoruz. Şimdi düşünelim. Devlet yurttaşına diyor ki, din tire mezhep ayrımı yapamayacaksın. Anayasada yer alan hiçbir hürriyetin bu ayrımı yapmak için de kullanılmayacağını hükme bağlıyor. Sonra kalkıyor, kendisi din eğitimini zorunlu yapıyor. Eğitimi yapılan din belli değil midir? Kuşkusuz bellidir. İslam. Maddenin gerekçesinde gayrimüslimlerin ayrı tutulduğunu anlatıyor olması da buna ayrıca açıklık kazandırmaktadır. Demek eğitimi zorunlu kılınan din yalnızca İslam'dır. Dahası devletin resmi kuruluşları arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olduğu gibi din eğitimini verecek olanların ve verenlerin bağlı bulundukları belirli bir mezhep de vardır. Hadi %100 demeyelim. %99 Sünni ve Hanefi. Peki şimdi devletin kendisi din ve mezhep ayrımı yapmış olmuyor mu? Bu laikliğe aykırıysa, kötüyse, zararlıysa yurttaştan yapılmamasını isterken kendisi nasıl yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti laik olduğu laik bir devlette resmi din olamayacağı, devletin hiçbir dine, inanca arka çıkamayacağı konusunda hukukçular birleştiği ve laikliğin kurucusu Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur dediği halde Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 24. maddesinde yer verilen bir hükümle belirli bir dine sahip çıkılmış, bu din resmi devlet dini durumuna sokulmuş ve eğitimi zorunlu yapılmıştır. Konunun bir başka yönü, maddenin gerekçesinde gayrimüslimlerin tek tabiri olarak ne demekse bu zorunlu eğitim dışında bırakıldıkları ileri sürülmektedir. Dipnot: Avukat Kani Ekşioğlu, Gerekçeli Anayasa 1982, Yasa Yayınları S41. Ne var ki maddenin kendisinde gayrimüslimlerin söz konusu zorunlu dinsel eğitimin dışında bırakıldıklarına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Yani Türkiye'de falanca kentte, kasabada ya da köyde oturan ve filanca okula giden gayrimüslim, parantez içinde yani Müslüman olmayan bir yurttaşın çocuğuna da rahatlıkla bu zorunlu din eğitimi uygulanır. Buna engel hiçbir şey yoktur. Üstelik üzerinde durulan maddedeki hükmün gereğidir bu uygulama. Bir başka yönü, aynı maddenin başında herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir deniyor. 25. maddenin başında da herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir denmektedir. 26. maddede de düşünce ve kanaati açıklama hürriyetine yer verilir. Din eğitimi hem de belirli bir din eğitimini zorunluyken vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetinden, düşünce hürriyetinden nasıl söz edilebilir? Müslüman olmayanın dini inanç ve kanaati yok mudur? Varsa hürriyeti nerede kalmaktadır? Hiçbir dini inancı olmayanın düşünce ve kanaati yok mudur? Varsa hürriyeti nerede kalmaktadır? Demek ki 24. maddeye sokuşturulan söz konusu hüküm, yani din eğitiminin zorunlu kılınması, hem maddenin kendi içindeki bir başka hükme, hem başka maddelerdeki hükümlere aykırıdır. Hem de tartışması bile yapılamayacak bir açıklıkta. İşte maddeye bu sokuşturma bir devlet irticadır. Bilindiği gibi irtica, geriye dönüş demektir. Anayasanın bu maddesindeki söz konusu hükmüyle laiklik alanında daha önce Atatürk'ün önderliğinde atılan adımdan geriye dönülmüştür. Bunun tersi ileri sürülemez. Cumhuriyet Anayasası'nda böyle bir hükme yer verilmesine din istismarı önleme amacının güdüldüğü yolundaki savdada gerekçe olamaz. Kaldı ki din istismarının önlenemediğini, tersine güçlendiğini, bu güçlenmede söz konusu hükmün de payının az olmadığını olaylar ortaya koymuştur. Denetim altına alınacağı ileri sürülen yasa dışı Kur'an kursları azalacağı yerde çoğalmıştır. Birçoğu da kendisine yasal kılıf uydurmayı, Atatürk köşeleri bile yaparak istismarı sürdürmeyi bilmiştir. Bu durum resmi devlet örgütlerinin, milli güvenlik örgütlerinin raporlarına geçmiştir. Dipnot: Güneş Gazetesi 9 Ekim 1985. Bu demektir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti laiklik alanında açtığı yaralar kolay onarılmayacak bir açmaza sokulmuştur. Atatürk Türkiye'sinde bunun olması nedenle acıdır. Atatürk yaşıyor olsaydı ne derdi acaba? Laikliğin böylesine kuşa çevrildiğini görseydi. Ayrıca son zamanlarda ceza yasasında yapılmak istenen laik düşünceyi kıskaca alan dine, parantez içinde İslam'dan başkası değildir ve dince kutsal sayılanlara laf söylettirmeyen, hürriyeti anayasaya konulduğu halde kendisine soluk bile aldırılmak istenmediğini gördüğümüz laik düşünceyi boğmaya yönelik olduğu izlenimini veren değişiklik istemleri görülmektedir. Oysa bugün Cumhurbaşkanlığı Atatürk'e ait el yazmaları arşivinde bir kitap vardır. Din yok, milliyet var. Yazarı Ruşeni. Bu kitabı Atatürk okumuş, incelemiş, sayfalarının kıyılarına notlar koymuş, işaretlerle de göstermiş bulunmaktadır. Bunlar arasında aferin, alkışlar sözcükleri de var. Atatürk'ün beğendiği, aferin dediği, alkışladığı şeyler arasında öyleleri var ki, TCK'da görülen özellikle son değişiklik istekleri gerçekleşirse bunları söylemek, açıklamak kimsenin yeltenebileceği bir iş değildir artık. Dipnot: Bir kesimi için bakınız Gürbüz Tüfekçi, Atatürk'ün okuduğu kitaplar, İş Bankası Yayınları, Ankara 1983, S-170-171. Unutulduğunu düşünebileceğimiz bir şey var. Hukukun genel ilkelerinin ve Atatürk Türkiye'sinde kurucusunun eliyle kurulmuş ilkelerin üstünlüğü. Geçerlilik sıralamasında yasalar, anayasalar bile bunların üstünde değildir. Ve Türkiye'de yargıçlar vardır. Söz konusu ilkelerin bağlıları elbette ki yasal konumda kalacaklardır. Ama suların tersine akıtılmasına yönelik çabaların etkin olamayacağı günde gelebilir. İşte o zaman yasalardaki hukuka aykırı uğurlar da temizlenebilecektir. Ayrım sonu, sayfa 125.